11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol etmesinler.
O gece İstanbul'da üçüncü gecemizdi. Üçüncü ve son gecemiz. Ertesi sabah annem Almanya'ya babamın yanına gidecekti. Anneannemle ben çaya dönecektik. Afyon'un Çay ilçesinde oturuyoruz biz. Anneannemin dedemden kalma dul maaşıyla geçiniyoruz. Kardeşimi de orada, teyzemgilde bıraktık. İstanbul'da anneannemin uzak bir akrabasına konuk olduk. Ev sahibimiz de yalnız yaşayan yaşlı bir dul hanım. Kocası dış işlerinde görevliymiş, gençliklerinde çok ülke gezmişler, çok insan tanımışlar, hiç çocukları olmamış, çocukları çok severmiş. O gece gençlik serüvenlerini anlattı, fıkralar söyledi, fotoğraflar gösterdi, çok eğlendirdi bizi. Yatma saati geldiğinde anneme iyi geceler dilerken, "Kıskanıyorum seni," dedi. "Almanya'ya gideceksin, Almanya, ah Almanya! Ne günlerdi Tanrım! En çok eğlendiğim ülkelerden biri orasıdır." Yattığımız oda tıklım tıklım eşya doluydu. Koltuklar, sehpalar, sehpalarda türlü türlü süs eşyaları, duvarlarda resimler, fotoğraflar. Bir köşede de bizim naylon torbalarımız ve filelerimiz. Anneannem beni daha ilk geldiğimiz gün sımsıkı tembihlemişti. "Aman dikkatli ol. Mihriban Hanım'ın eşyaları antikadır. Zarar verirsen ödeyemeyiz." Hiçbir yere çarpmamaya çalışarak soyundum. Yatağa girip anacığıma sokuldum. Annem bir süre sonra beni uyudu sanıp yavaşça yataktan çıktı ve anneannemin yattığı koltuğa gitti. Fısır fısır konuşmaya başladılar. Arada bir babamın adı geçiyordu. Konuştukça sinirlenmeye başladılar. Sinirlendikçe fısıltıyı unuttular. Artık her söyleneni duyabiliyordum. Anneannem anneme "Boşan!" diyordu. "O adamdan hayır gelmeyeceğini biliyorsun. Bir de gidip elin memleketlerinde sefil olacaksın. Boşan! Hiç değilse koca yumruğu eksilsin tependen. Çocuklarına babalık etmeyi şimdiye dek bilmeyen adam bundan sonra mı adam olacak?" Annem direniyordu. "Bunca yıldan sonra mı?" diyordu. "Çocuklar," diyordu. "Nasıl olur? Ne yaparım?" diyordu. Daha neler konuşmadılar. Babamın Almanya'ya gittikten sonra iyice bozulduğunu, bize hiç para göndermediğini, neler neler. Başkaları da gidiyormuş Almanya'ya ama onlar canlarını dişlerine takıp çalışıyor, çocuklarının geleceğini kurtarmaya uğraşıyorlarmış. Benim babamsa vurdum duymazmış, akılsızmış. Annem de eskisi gibi sayıp sevmiyormuş onu. Eski iyi günlerinin hatırı için, çocuklarının hatırı için sabrediyormuş şimdilik. Almanya'da babamı bir kez daha zorlayacakmış düzenli yaşamaya. Bu son deneme olacakmış. Olmazsa o zaman ayrılırmış. Hem Almanya'da bir iş bulabilirse bize gerektiğince sahip çıkarmış. Anneannem, "Bu benim son öğüdümdü. Yarın uçakta olacaksın. Madem bu ölçüde kararlısın, hiç değilse erken yat. Bilmediğin memleketlere uykusuz varma, gözün açık olsun," dedi ve iyi geceler dileyip yorganı başına çekti. Annem usulca sokuldu yanıma, elini uzattı, yüzümü okşayacaktı, vazgeçti. Sırt üstü yatıp gözlerini tavana dikti. Hala uyumuyormuş gibi kapırtısız duruyordum. Aralık pencereden ay ışığı giriyordu içeri. Hiç ses yoktu. Öyle bir sessizlik ki neredeyse camı geçen ay ışığının sesini duyacağım. Almanya'daki kentlerin, kentlerdeki fabrikaların sesini duyacağım. Annemin yarın bineceği uçağın sesini duyacağım. Boğazıma dek tıkandım. Boynumdaki damar hiç böyle atmamıştı. Ağlamak istemiyorum. Ağlarsam burnum akacak, burnumu çekersem annem ağladığımı bilecek. Uyuyamayacak, uyuyamazsa yarın güçsüz kalacak. Anneannem haklı, çok zayıfladı annem. Ağlamamalıyım. Her şey bir yana, ağladığımı görürse annem utançtan öleceğim. Hayır, görmemeli, bilmemeli. Bütün çabam boşa gitti, tutamıyordum kendimi. Sel gibi geliyordu gözlerimden yaşlar. Yastığım sırılsıklam oldu. İyice gömüldüm yorganın altına. Burnumu çekmemeye uğraştığım için nefes alamaz oldum. Azıcık araladım yorganı. Annemin gözleri hala tavanda. Bu gözyaşları düşmanım benim. Onlarla savaşırken annemi seyredemiyorum. Oysa tek isteğim anneme doyasıya bakmak. Pis gözyaşları, kötü gözyaşları, yok olası gözyaşları. Yarın istediğiniz kadar akın. Ama şimdi bu gece rahat bırakın beni. Perde gibi inmeyin gözlerime. Anneme bakmak istiyorum ben. Annem, iyice zayıflamış annem, dünya güzeliydi. Ay ışığı boynunu, çenesini, yanağını aydınlatıyordu. Gözleri gölgede hep öyle tavana dikili. Sabahın alacası ayın rengini soldurana dek seyrettim annemin yüzünü. Kimi an, işte şimdi yanımda yatıyor diye düşünüyor, sevinçten bağırasım geliyordu. Hemen ardından, yarın yok diyordu. Bir bilseniz neler etti o gece ay ışığı, annemin yüzünü durmadan değiştirdi. Bir bakıyorum, sisler buharlar içinde gibi belli belirsiz. Bir bakıyorum, bizim çayda yol yapılırken toprak altından çıkardıkları kadın heykelinin yüzü gibi kıpırtısız, dümdüz. Bir anneannemin yüzü gibi kırış kırış, bir gelinlik fotoğrafındaki gibi gülümsüyor. Ben böyle hem ağlar, hem bakar, hem annemin nelere benzediğini ayırt etmeye uğraşırken bir of çekip benden yana dönüverdi anne. Yeter artık, yeter, yeter, yeter diyorum sana. Yalnız benim duyabileceğim kısık bir sesle böyle azarladı beni. Sonra sarılıp tekrar öptü gözlerimi, yanaklarımı. Yine azarladı, yine öptü. Ya ben ne yapayım dedi. Anadan ayrılmak zorsa evlatlardan ayrılmak daha zor. O böyle söyleyince ağlamaktan duyduğum utanç yitip gitti. Sarıldık birbirimize. İkimiz de gülmeye başladık. Bilmem size hiç böyle oldu mu? Olmuştur, mutlaka olmuştur. Hani gülün pembesi var ya, kokulu gülün pembesi. İşte öyle baştan ayağa pembelik içinde kaldık. Sabahın alacasında iki pembe gül, havada savrulan kucaklar dolusu gül yaprağı, her bir yaprak camdan sızan ışık oklarına takılmış fır fır dönüyor. Gökten gül yaprağı yağıyor, annemin kokusu, gül kokusu. Annem, babam, ben, kardeşim el ele tutuşmuş dönüyoruz. Giysilerimiz gül yaprağından, yanaklarımıza, gözlerimize gül yaprakları konuyor. Dönüyoruz, dönüyoruz, hepimiz gül yaprağımız. Sabah ışığı bir yanımızdan öte yanımıza geçiyor. Hepimiz saydam pembeyiz. Uyumuş. Rüyamda şimdikinden daha küçüktüm. Kış bitmiş, bahar gelmiş, karlar çoktan erimiş, sular çoğalmış. Mayıs ayının sonlarındaymışız. Uzaktan kıvrım kıvrım, parlak bir kemer gibi gözüken, yakınlaştıkça çağıltısı insanın içini hoplatan bir denerinin kenarına varmışız. Kilimlerimizi yıkayacakmışız, gökyüzü masmavi, kuşların cıvıltısı derenin sesine karışıyor, toprak ılık, mis kokuyor. Kilimlerimizin üstünde geyik resimleri var, kuş resimleri var, çiçekler, yuvarlaklar, çizgiler, çaprazlar var. Her biri başka renk, mor, sarı, yeşil, pembe. Hadi diyor annem, tut şu küçük kilimin ucundan suya basalım, bir güzel ıslansın, tozları aksın. Kilimin iki ucundan ben tutuyorum, iki ucundan annem, götürüp derenin ortasına, suyun en çok olduğu, en hızlı aktığı yere seriyoruz. Babam dört tane büyük yuvarlacık taş bulup geliyor, kilimin dört ucuna yerleştiriyor. Dere küçük kilimin üstünden akıyor. Sonra geride kalan iki kilimi getirip küçük kilimin alt yanına yayıyoruz. Babam onların da dörder köşesine taş yerleştiriyor. Dere kilimlerimizin üstünden akıyor. Sular aktıkça geyikler hep aynı yöne doğru koşuyorlar. Suların altında kilimin çizgileri boyunca dizi dizi koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Hep aynı yerde kalıyorlar. Üstlerine eğilip suyu gölgelediğim zaman bedenleri dalgalanmaya başlıyor. Boynuzları dalgalanmaya başlıyor. Onların altındaki çizgi boyunca dizilen çiçekler, yuvarlaklar, çaprazlar hep birlikte halka halka dalgalanıyor. İncecik kum tanecikleri savruluğa yuvarlana üstlerinden geçiyor. Dayanılmaz böyle bir güzelliğe. Kimse dayanamaz. Ben de tutamıyorum kendimi. Derenin en derin olduğu yerde kilimlerin üstüne atlıyorum. Suyu, çiçekleri, geyikleri, kum taneciklerini, her şeyi kucaklamak istiyorum. Kalkıp kalkıp atılıyorum sulara. Annem kahkahalarla gülüyor. Babam, kıyıdaki teyzem kahkahalarla gülüyorlar. Sevinç, yalnız sevinç var yeryüzünde. Başka hiçbir duygu yok. Sırt üstü, yüzü koyun, yan, nasıl olursa yeniden yeniden vuruyorum kendimi sulara. Diplere tutunmaya çalışarak ayaklarımla dereyi dövüyorum. Durma bacasına, deli gibi. Geyikler altımdan kaçışıyorlar. Sonra geri dönüp yeniden katılıyorlar oyuna. Ben ayaklarımı vurdukça sular havaya sıçrıyor, sular oynuyor, sular coşuyor, sular kahkaha atıyor. Suların kahkahası ovaya yayılıyor. Binlerce küçük çıngırak aynı anda çalınmış gibi yankılanıyor, yankılanıyor kahkahalar. Efendim merhaba, 11. Perondan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den selamlıyoruz sizleri. Az önce okuduğumuz metnin, hikayenin adı da, kitabın adı da Geyikler, Annem ve Almanya. Ve bu muhteşem kelimeleri birbiri ardına dizen, harika hikayeyi yazan isim de sevgili Nursel Duruel. Nursel Duruel, radyo geçmişi olan, TRT geçmişi olan bizim de meslek büyüklerimizden ve aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın çok kıymetli isimlerinden ve şu anda 11. Peron'da. 11. Peron'u sizler biliyorsunuz ama çok kısa bir hatırlatma yapayım. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Sefa Aktan. Programın daimi konuğu ve danışmanı sevgili Özkan Pekesen. Ve 11. Peron'u hazırlayan ve sunan ben prodüktör Murat Örem. Bugün de 11. Peron'da yaklaşık 14.40'a kadar birlikte olacağız ve şimdi hemen sevgili Nursel Duruel'e, Nursel hocamıza merhaba demek istiyorum. Sevgili hocam, Ankara'dan İstanbul'a sevgiler, selamlar, saygılar.
Benden de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel okudunuz öyküyü. Herkese ben de selam ve sevgi gönderiyorum ve kolaylıklar diliyorum.
Sağ olun, var olun. Sevgili hocam, öykü o kadar güzel ki ben de o güzelliği azaltmamaya çalışarak azami özeni gösterdim. Gönlümden de bir şeyler katmaya çalıştım. Hakikaten çok sinematografik cümleler var. Bambaşka bir yere gidiyor. İnsan zihnini alıyor, oradan oraya savuruyor ve bizim 11. Peron'un program içeriğiyle de birebir örtüşüyor. O ayrılıklar, kavuşamamalar, hüzünler, başka dünyalar. Biraz bunları konuşalım ve biz de bir vesileyle de sizlere selam edelim istedik. Bu vesileyle size bağlanmak istedik. Siz de kırmadınız. Bizim bu teklifimize evet dediniz. Şu anda da bu diyaloğu gerçekleştiriyoruz. Biraz bu hikayenin öyküsünden başlayalım istiyorum ben sohbete değerli hocam.
Bu hikayenin öyküsü yani yazılış meselesi mi? Ben aslında filmden söz edeceğiz diye de düşündüm.
Ona da gelelim acaba, ama önce hikayeyi gelelim. Biraz konuşalım hocam.
Önce kısaca özetleyeyim o zaman.
Lütfen.
Nasıl değişti diye bir program yapıyordum. İstanbul Radyosu'nda bir dizi programdı bu. Toplumsal yaşantımızda ki çok çeşitli alanlarda ne nasıl değişti? Yani sofra adabımızdan tutun da aklımıza gelebilecek bütün gündelik hayatımıza ilişkin bütün konularla ilgili değişimleri izleyecek olan bir programdı bu. Yaşlı insanları tercih ediyordum. Yani yaşlı derken ben deneyimi yüksek olan tabii insanları tercih ediyordum konuşmak için. Çünkü daha çok şey aktarabilirlerdi bize, daha çok tanıklıkları
yaşanmışlıklar vardı. Artmış oluyor değil mi hocam?
Evet doğru, yaşanmışlıklar artmış oluyor. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine biz bu Feriköy taraflarında İstanbul'da bir eve gittik, randevu aldık. Yaşlı bir hanım var. Ama eve gittiğimizde ev kalabalıktı. O yaşlı hanım misafirlerini ağırlıyordu ve çok ses vardı evde. Biz ne yazık ki istediğimiz konuşmayı yapamadık ev sahibimizle. Ama o kaldığımız süre içerisinde bir çocuk, iki çocuk vardı. İki tane kız çocuğu, birisi küçük, birisi ondan biraz daha büyük. Küçük çocuk sürekli ağlıyordu ve bir türlü susturulamıyordu. Neden ağlıyor bu çocuk diye sordum. Dediler ki annesi babası Almanya'da. Bu çocuğu da işte ablasıyla birlikte yakınlarına bıraktılar. En azından bir süre için yakınlarına bıraktılar. Ama çocuk bir türlü derdini anlatamıyor. Çünkü ne Türkçeyi doğru dürüst konuşabiliyor, ne Almancası var. Sıkışmış. Hı hı. Çocuk derdini anlatamadığı için iyice bunalıyor. Biz çıktık gittik ve ama o çocuk, beni unutamadım. Unutamadım o çocuğun o halini, o kendini ifade edemiş halini ve çektiği acıyı. Öykünün çıkış noktası yıllar sonra o çocuk oldu. Yani evet. Ondan çok zaman sonra ben yazdım ama o çocuğu hiç unutamadığım için.
Tam tarihte verebilirsiniz. Sanıyorum 80'lerin başlarında da öykü.
Evet 80'li yıllardaydı. 80'li yıllardaydı.
Şimdi ben dersime çalıştım. Sizin yazılı anılarınızı da internetten araştırdım. Tam da bu anlattığınız süreci de 1970'li yılların sonlarına doğru TRT İstanbul evet. Radyosu'nda prodüktör olarak çalışırken başınıza geliyor değil mi değerli hocam?
Evet, evet, evet.
Şimdi
yani 65'te girdiğime göre evet. TRT'de çalışmaya 65'te başladım. İlk prodüktörlerden.
Yaşınız ortaya çıkacak hocam, öyle
çıksın,
söyleme.
Çıksın, hiç.
Bizim de yaşımız ortaya çıkacak. Şimdi sevgili Özkan da bu kitabı edindi ve okudu. Olmanya'dan gelenler, oralarda doğurdukları, doğurup bakamadıkları iki dil arasına sıkışmış çocukları renkli sentetik giysileri ve plastik oyuncaklarıyla bırakıp giderlerdi. Yaşlanmış analara, halalara, teyzelere diye bir cümleniz var.
Başka onu bir öyküde o.
Evet, başka bir öyküde o kitabın içinde.
Evet.
Yine bu konuyla ilgili Özkan onun altını çizmiş. Muhtemelen onun da yönelteceği sorular var. O vesileyle top Özkan'da.
Peki, şimdi hocam ilk öyküden tabii ki bağımsız farklı bir öykü bu. Nereye öyküsünden?
Evet,
bir alıntı yaptım ben. Biraz önce Murat abiyle konuşurken tam da öyle bir noktaya geldi. Çünkü o küçük kız çocuğundan bahsederken hemen hemen olayı daha da minimize eden, küçülten ve çok rahat anlatan bir paragraftı. Dolayısıyla Murat abiden okumasını rica ettim. Sizinle ilgili bir iki şey söylemek isterim kendi adıma müsaade ederseniz. 14. Öykü Günleri adı altında Ansan Vakfı galiba. Antalya'da yaptığınız bir konuşmayı dinledim ben internetten.
Öyle mi?
Evet, bayağı bir araştırma yaptım. Çünkü orada bir cümleniz çok beni etkiledi. Çok beğendiğimiz bir yazar zamanla sizin arkadaşınız olur diyorsunuz. Ve tabii ki bunu temellendiriyorsunuz birçok şeyle. Şunu söylemek istedim. Son bir haftadır otobüste, dolmuşta her yerde kitabınızı okudum. Yani cümleleriniz bizi son derece etkiledi. Ve itiraf etmeliyim ki isminizi Murat Örem'den öğrendim. Hani bunu açık yürekle söylemek isterim. Ve ben böyle büyük bir yazarı nasıl göremedim ya da takip edemedim diye de kendi kendime hayıflandım. Kitabınız olağanüstü. Bunu söylemek istedim efendim.
Özkan Bey çok teşekkür ediyorum. O zaman arkadaşız.
Harika bir tamamlayıcı cümle oldu
bence,
hocam.
Bence en güzel arkadaşlıklar okur arkadaşlıklarıdır. Ya okurların birbiriyle kurduğu arkadaşlıklardır.
Değil mi? Yani ne kuşak farkı tanır, ne mekan farkı tanır. Hiçbir şey tanımaz
evet,
değil mi?
Yani okur okura olmak müthiş bir şeydir.
Sevgili hocam, şimdi ben de sözün başında söyledim ya, hakikaten inanılmaz betimlemeler var ve çok sinematografik bir diliniz var. Kaçınılmaz süreç yaşanmış, bu eser filme de alınmış.
Evet.
Biz ön görüşmede bu filme alınma sürecine de değinelim, o isimleri de sevgiyle saygıyla analım evet. diye konuşmuştuk sizinle. Dilerseniz şimdi o film kısmını yine sizin rehberliğinizde aktaralım dinleyicilerimize.
Yani o dönemde ilgilenen arkadaşlarımız, TRT yönetmenlerinden ilgilenen arkadaşlarımız epey olmuştu.
Hı hı.
Yusuf Kurçenli de tabii onu da rahmetle, sevgiyle, özlemle anıyorum
evet,
şimdi.
Evet, evet.
Yusuf Kurçenli de çok ilgilenmişti. Başka arkadaşlar da ilgilenmişlerdi. Tuncer Baytok çok direndi bu işte.
Hı hı.
Tuncer Baytok çekti filmi. Ama onu da ne yazık ki 99'da kaybettik.
Evet.
Onu da sevgiyle, özlemle anıyorum. Tuncer Baytok'la çalıştık. Senaryoyu ben yazdım. Sonra o üstünden tekrar kendi sinema, film anlayışına göre tekrar oynamalar yaptı üzerinde. Müzik Sarper Öztan'ındır. Harika bir müzik yaptı Sarper Öztan.
Hı hı.
Yani çok çok sevdiğim bir müzik yaptı. Çok tanınmış oyuncular oynadı. Alev Gürzap. Alev Gürzap da geçen yıl kaybettik ne yazık ki. Alev Gürzap Mihriban Hanım konsolos eşini oynamıştı.
Hı hı.
Küçük kızı Yeliz Sozan oynamıştı.
Bence, bence inanılmaz başarılıydı küçük kız hocam.
Evet, ama artık şimdi kocaman bir genç hanım hı hı. Artık tanınmış bir oyuncu. Anneyi Nilgün Akçaoğlu oynamıştı. Anneanneyi Meral Çetinkaya tabii çok saygıdeğer bir oyuncu.
Evet,
orada.
Evet.
Kızın biraz büyümüş haline Müge Akyamaç, biraz değil büyümüş haline Müge Akyamaç oynamıştı. Baba Ahmet Ulaş. Böyle yönetmenlik yapımcısı da TRT yapımcılarından Sacit Doğruyoldu.
Yıl kaçtı hocam? Yıl kaçtı?
87 yılında, 1987'de çekildi. İşte Edremit, İzmir, İstanbul, Akçay, Urla çeşitli yerlerde çekildiler ama ben çekimlere hiç katılmadım. Yani onlar ayrıca çalıştılar.
Hı hı. Ne kadar sürede tamamlandı hocam film?
Şeyini tam kaç ayda tamamlandı tam olarak söyleyemeyeceğim doğrusu.
Hı hı.
Yani çekim sürecini yanlarında da olmadığım için çok şey yapamadım ama ertesi yıl hemen girdi yayına TRT'de. Birkaç defa yayınlandı.
Hı hı.
Çok tuhaf bir rastlantı. 1999'da kaybettik Tuncer Baytok'u. O
evet.
Da bir gazete yazısından öğrendim. O gece yeniden yayınlanmış. Yani bilerek değil. TRT kendi planını yapmış.
Aylar öncesinden o plasman belliymiş diyorsunuz. Yayın akışı belliymiş.
Yayın akışı belliymiş ama işte o gece Tuncer defnediliyor. Baytok. Bu çok fazla etkiledi beni. Yani bir çeşit veda gibi. Yani onu yazan gazeteci arkadaşımız da öyle yazmış. Zaten ondan yok bir şey yaptım. Tuncer Baytok çok kendine özgü bir yönetmendi. Anlayışçı çok farklıydı. Ben filmi ilk seyrettiğimde biraz yadırgamıştım doğrusu. Sonra yani saygı duydum Tuncer Baytok'a çünkü kendi anlayışınca çekti.
Çok
bu arada
soyut,
tabii ki soyut, çok zor iş gerçekten.
Soyutlamaların çok öne çıktığı bir film diye ben de evet. Tanımlamak isterim. Ama hakikaten o soyutlamalar hepsi bir yerde bir halkayının, zincirin halkalarını oluşturuyor ve bir yerde buluşuyorlar. Ben de çok böyle etkilenerek... Hakikaten kıpırdamadan izledim bu filmi. Yıllar önce TRT ekranlarında yine izlemiştim.
Evet.
Bilmiyorum şu anda internet ortamında ulaşılıp hemen izlenebiliyor mu? Biz bu vesileyle Geyikler Annem ve Almanya'nın hem kitabını önerelim dinleyicilerimize. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkçenin güzelliğini yaşayan dinleyicilerimize. Filmini önerelim bir şekilde ulaşsınlar diye. Gerçekten başka bir şey. Ve son olarak da bu sohbet için son olarak da Mersin'den yine sanıyorum bir ödülünüz var hocam. Ondan da birkaç cümle bahsetmenizi rica edeceğim. Yine bir ödül dönemi yaşandı sizin için.
Bundan benim söz etmem ne kadar şey olur bilemiyorum.
Olur olur hocam. Bazen yaptıklarımızı dile getirmek zorunda kalabiliriz. İyi bir şey. Ben mesela gittiğim her yerde 11. perondan söz ediyorum. bundan sonra sizin de söz etmenizi rica ediyorum.
Söyleyeyim. Ödülü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kent adına veriyor. Gerçekten çok değerli bir ödül. Çünkü epey bir zamandır verilen bir ödül ve daha önceki yıllarda her yıl veriliyor. Ve daha önceki yıllarda alan yazarlarımız son derece değerli yazarlar.
Hı hı.
Ve ben bana iletildiği zaman tabii ki çok mutlu oldum. Aynı zamanda o listeye acaba layık mıyım diye de düşündüm.
Bence gereksiz bir düşünce olmuş. O Özkan sanıyorum birkaç cümle kurmak istiyor değerli hocam.
Hocam yine bir sorun var izin verirseniz. Sizinle ilgili yine internette bir şey okudum böyle bir yorum. Diyor ki Nursel Duruel oldukça az ama dolu dolu yazıyor. Çok üreterek gündemde kalmaktansa az sayıda nitelikli öyküyle var olmayı ve böyle anılmayı yeğliyor. Doğru bir yorum mudur? Ya da bu gerçekse eğer sizi daha fazla neden görmüyoruz? Yeni öyküler neden yok? Çünkü kitabınızı okuyan kişinin yani en azından ben öyle hissettim. Hani tadı damağında kalır ya, öyle bir duygu var. Acaba bir başka kitap ya da öykü bir birlikteliği ne zaman olacak diye de insan merak ediyor.
Çok teşekkür ederim. Ben aslında tembel birisi değilim. Onu söyleyeyim.
Kesinlikle,
tabii. Gerçekten çalışkan birisiyim ama edebiyatın tümü için çalışkan birisiyim. Yani sadece kendi yazılarımla ilgili birisi değilim.
Tabii.
Yıllarca pek çok edebiyat programı yaptım. Radyolarda, çeşitli kanallarda.
Hocam sizin muhteşem bir Cemal Süreyya kitabınız vardır. Ben yıllar önce kitaplığımda durur hala.
Sağ olun. Yani o da 5 yıl biz onunla Feyza Perinçek'le evet. birlikte yazdık, çalıştık. 5 yıl çalıştık o kitap için. Antolojilerim var. Başka biyografilerim var. Bilim insanlarına ilişkin biyografik kitaplarım var. Onlar tabii ki Türkiye Bilimler Akademisi yayını olduğu için çok fazla ortada gözükmüyorlar. bir doktorumuz çok önemli bir doktorumuz için o öldükten yıllar sonra yazdığım bir biyografi var.
İsmini söyleyebilirsiniz hocam.
İsmini söyleyeyim. Muzaffer Aksoy.
Evet.
Muzaffer Aksoy bilim adammış bir ömür. Çok değerli, uluslararası düzeyde etkisi olan bir hematolog.
Kan bilimleri uzmanı, evet, kan hastalıkları hematolog.
Evet. Sonra Cumhuriyet'in Çocukları Arkeolojinin Büyükleri diye Nimet Özgüç, Tahsin Özgüç ile ilgili biyografim var. Onlar da biliyorsunuz Türkiye'nin ilk arkeolog kuşağından iki çok nitelikli bilim insanı. Bu tür çalışmalar da var, antolojiler var. Ben pek çok edebiyat ödülünde jüri üyesiyim ve sürekli izliyorum. Tabii bunu zevkle yapıyorum. Yeni yazarlar, çok değerli yeni yazarlar çıkıyor. Bunlar beni çok çok çok mutlu ediyor. Edebiyatı seven herkesi mutlu eder. Yani bu arada kendim yazmıyor değilim. Yani öykü yazmıyor
evet,
değilim.
Hocam.
Elbette yazıyorum ama yayınlama konusu beni daima böyle şey yapmıştır. Böyle irkiltmiştir. Öyle kolay yayınlama için çok heves duyan birisi değilim. Onu söyleyeyim.
Anlıyorum. Hocam biz de bu sohbetten, bu değerli katkınızdan dolayı çok çok teşekkür etmek istiyoruz size. Yaklaşık 25 dakikadır hatta tuttuk sizi. Çok değerli vaktinizi ayırdınız ama bizim için çok öğretici, ufuk açıcı, mutluluk verici, onur verici bir röportaj oldu. Ve tam da 11. Peron'un konseptiyle de denk düşen, düz düşen bir başlıktan yola çıktık. Geyikler, annem ve Almanya öykünüzü konuştuk.
Çok
oradan sizin edebiyatçı.
Bir şey ekleyebilir
buyurunuz,
miyim?
Buyurunuz.
Ama ben iki kez Almanya'ya davetli olarak gittim. Ve oradaki bu öykü buradaki kalanla ilgili, gidenlerle ilgili gözlemlerimi belki başka bir sefer konuşuruz.
İnanılmaz keyif alırız bundan hocam. Bu cümlenizi bir sonraki programda yeni bir bağlantı sözü olarak da kabul edebiliriz o zaman, değil
bir
mi?
Bir sonraki demeyelim de daha biraz daha
yani
sonra.
Yani bir hafta sonraki değil ama bir rezervasyon
tamam,
yapmış olduk.
Tamam, onları da
belki,
konuşalım.
Belki 11. Peron ekibi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yeniden çok güzel bir uygulamaya geçti. Bir hafta önce yataklı Ankara-İstanbul seferlerine yeniden başladı.
Çok
İnanılmaz
güzel.
Bir nosa. Belki
güzel.
Biz 11. Peron ekibi olarak bir gece atlarız trene hocam.
Harika.
Geliriz evinizde sizin çayınızı içer, böreklerinizi yerken bir de röportaj çıkarırız aradan.
Tren yolculuğu yaparken diye düşündüm.
Tren yolculuğu yaparız, çayı sizde içeriz diye
tamam,
ben de.
Tamam, çok güzel. Çok güzel.
Sağ olun, var olun hocam.
Ben
hakikaten
ediyorum,
çok
Murat
onur duyduk
Bey,
bu bağlantı için. Sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz
bir
11. Peron'dan. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, 11. Peron'da yolculuğumuz devam ediyor ama Özkan'ın o güzel tabiriyle zaman da üzerine düşeni yapıyor. Takır takır saniyeler ilerliyor. Süre çok sıkıştırıyor. Sen yine Nursel hocamın sanıyorum kitabından bir cümle
yine
okumak
zamanla ilgiliydi. İstersen onu bir oku abi bence.
Bana zamandan söz etme. Onu dilim dilim bölüp her bir parçayı ayrı ayrı ezberleyen düzenli iş bilir akıllı insanlardan değilim demiş Nursel hocamız. Yine bir başka öyküsünde, Zaman Aralığında öyküsünde, Geyikler Annem ve Almanya kitabının içinde bu öykülerde. Hakikaten biliyorsunuz TRT hiçbir zaman reklama aracılık etmez, örtülü reklam yapmaz. Biz de bu TRT ilkelerine her zaman sonuna kadar sadığızdır. Bunun tek bir istisnası vardır sevgili dinleyiciler. Kültür yayınlarında TRT üzerine düşeni fazla fazla yapar. Biz de burada işte bir kültür yayını olan çok kıymetli bir kitabın adını defalarca zikrediyoruz. Hatta orada durmayıp gidin alın okuyun bu kitabı diyoruz Nursel Durel hocamızın Geyikler Annem ve Almanya kitabı için. Şimdi artık son dakikalara giderken sevgili Sefa'dan rica edeceğim, bir müzik vereceğim. Bir iki dakika siz onu dinleyeceksiniz. Sonra fonu alacak. Biz de Özkan'la yavaş yavaş dengemizi toplayacağız 11. perona yanaşmak için. Evet sevgili Özkan, şarkıyı fonda sevgili Sefa veriyor daha derinden, daha yavaş, ama sen bizi bilgilendir.
Hemen söyleyeyim, daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz Altın Gün grubunun 2019 yılı itibariyle yeni bir albümü çıktı ki...
Altın Gün grubuna niye bahsediyoruz? Çünkü
onlar bir Hollanda'da yaşayan Türkiye vatandaşlarımızdan oluşuyor. Gerçi grubun kurucusu bir Hollandalı ama çok da ilginç bir öyküsü vardı. Kısaca özetleyeyim. Yani Anadolu
çok
Papa,
kısa özetle çünkü
Anadolu Papa çok büyük bir ilgisi var. Bizim vatandaşlarımızla oturup konuştuğu zaman bir grup kurmak için onlarla birlikte oluyor. Facebook üzerinden bir birliktelik sağlanıyor ve inanılmaz bir ilgi gösteriliyor. Zaten bütün yaptıkları her şey Anadolu kültürünün o zengin içeriğinden kaynaklı.
Katmanlarının hepsi var
yani
değil mi?
Resmen Türk toplumu bu grubu bağrına basmış durumda. Ve yeniden Aşık Veysel'i yeniden Neşet Ertaş'ı dinlemenin
buradaki
boyutu var.
Ezgi'de de sözler herhalde gene Aşık Veysel.
Aşık Veysel'in evet, derdimi dökersem derin dereye, zaten son derecede ünlüdür. Ama bambaşka bir işte bir yorum dinledik. Bu yorum orada kabul görüyor. Burada daha çok kabul görüyor ve Altın Gün grubu yani günden güne kendisinden söz ettirmeye devam ediyor diyebilirim.
O zaman biz de ilerleyen programlarda yine Altın Gün grubunun bazı eserlerine süremize...
Eserlerine çok. Bu aslında senin de bana yaptığın bir eleştiriydi. Artık bir iletişim kurup bir şekilde programda yer almaları gerekiyor. Elimden geleni yapacağım.
Top sende o zaman.
Çünkü bu son albüm gerçekten de hakikaten çok iyi bir albüm. Yani.
Tamam, o zaman en iyi konu üzerine konuşalım. Hatta o ekipten birileriyle de bir bağlantı yapalım.
Kurmaya çalışalım.
Önce bir fırsat yaratalım, Nursel hocama gidelim trene atlayıp, sonra da bir Hollanda'ya gideriz.
Nursel hocayı görmek
ama Eda'yı bırakalım, götürmeyelim onu. Onu yalnızca İstanbul'a götürelim.
O işleri sen biliyorsun.
Evet sevgili dinleyiciler, 11. Perona yanaştık yine bu haftada. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Eda ile ilgili de bir küçük parantez açalım. Pazar günü sevgili Eda 27. yaşına giriyor. Doğum gününü de buradan şimdiden pazar günü yayınımız olmadığı için kutlayalım istedik. Evet. Sevgili Eda Kotanoğlu'nu andık. Ana kumandada değerli emeklerini bu haftada esirgemeyen sevgili Sefa Aktan vardı. Programımızın daimi konuğu ve danışmanı sevgili Özkan Pekesen. Sana da çok teşekkür ediyorum evet, sevgili teşekkür Özkan. Ederim. Nursel Hocam'la kurduğumuz bağlantı için Nursel Hocam'a gıyabında bir kere daha çok çok teşekkür ediyoruz. Ve 11. Peron ekibinin lideri olan prodüktör Murat Örem, programı hazırlayan ve sunan Murat Örem olarak da ben de hepinize Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT'den sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı sunuyorum. Hoşça kalın.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.